Ayrım 25. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 249. 31. Sablon, Metropol Oteli restoranında Amerikalı gazeteci Smiles'la birlikte oturuyor ve öfkeli öfkeli vodka içiyordu. Havyarları güzel ama yine de burada çalışmak hoş değil. 11 gündür Moskova'dayım. Ruslardan kimlerle konuştum? Bir bakanlık memuruyla, bir de Inturist'ten bir kızla oda için. Ne Allah'ın belası bir durum. Smiles altın dişlerini parlata parlata güldü. Güldüğü zaman yaşlı bir Japon'a benzerdi. O da bunu bilir ve bunun için de daha yeni tanıştığı bir kimseye bile hemen 34 yaşında olduğunu, dedelerinin Amerika'ya Kent kontluğundan geldiğini söylerdi. Ben de 1,5 yıldır buradayım ve bir süre içinde kendileriyle konuşmak olanağı buldum Ruslar, iki elin parmağını geçmez. Ders almayı denedim. Bir parça Rusça konuşabiliyorum ama bunun da bir işe yaradığı yok. Bilmem hangi sokağın nerede bulunduğunu soracak olsanız eğer, adam tarif ediyor, olmazsa köşeye kadar götürüp gösteriyor ama kendisiyle ciddi şeyler konuşayım dediniz miydi, birdenbire dili tutuluyor, konuşma yeteneğini yitiriyor. Almanya için ne düşündüklerini, bir savaş olup olmayacağını sorduğumda ya susuyorlar ya da Pravda'dan aktarma laflarla başlarından savuyorlar. Hiç kimse size konukluğa gelmiyor, içkiye doymaz bir ayyaş bile oturup sizinle iki yudum bir şeyler içmiyor. Demir perde, Çin seddi, tüm bunlar gerçeği yansıtmayan, gerçek küçültülerek takılmış adlardır. Aslında Rusya'nın üzerinde bir stratosfer tabakası vardır ve batıdan gelmiş bir insan burada soluk alamaz, boğulur. Tepeden tırnağa kendini beğenmişlik vardır bunlarda. Bir öğrenci bile kendini dev, bizim başkan Truman ise pire gibi görür. Belki de bu aşağılık duygusundan gelen bir ikiyüzlülük. Çünkü yolda benim arabama hayranlıkla bakmayan bir tek kişi bile görmedim bugüne kadar. Benim Chevrolet'e onların bu bakışlarından bana nasıl imrendiklerini, benim nasıl manevi bir baskım altında bulunduklarını anlamak zor değil. Kaldı ki sıradan bir Amerikan vatandaşıyım ben. Sablon yemek yiyenleri ilgiyle izliyordu. Hemen yanlarındaki masada genç bir kızla delikanlı yemek yiyordu. Sablon bunların birbirlerini sevdiklerini hemen anladı. Kız başka bir yana baktığında oğlan hayranlık ve coşkuyla onu izliyordu. Kız başını çevirince de hızla gözlerini yere indiriyordu. Kız da sıkılıyordu. Her ikisi de besbelli yemek yemek istiyorlar ama böyle bayağı bir şeye karşı kayıtsızmışlarcasına kendilerini canları istemiyor gibi gösteriyorlardı. Sablon onları izlerken sanki suç ortaklarıymış gibi sessizce gülümsüyordu. Sonra Smiles'a dönerek, "İlginç," dedi. "Acaba ne konuşuyor şu aşıklar?" Smiles'ın altın dişleri yeniden parladı. "Buranın töreleri ne bilmediğiniz belli oluyor. Bunlar KGB ajanı ve bizi izliyorlar. Burada aşıklar yok gibi bir şeydir. Kadın ya da erkek birbirine bir jiploşetçi oda demektir bu. Olup olmadığını sorar ve varsa eğer anlaşma tamamlanmıştır. Başlarlar çocuk üretmeye." Sablon inanmamışçasına salladı başını. "Bana kalırsa bunlar aşık, seviyorlar birbirlerini. Biliyorum iyi aktördür Ruslar ama kimse bunca güzel rol yapamaz." Bir yudum daha vodka aldıktan sonra mırıldanarak sürdürdü sözünü. "Belki de haklısınız. Afrika'ya gittiğimde de ilkin hiçbir şeyi anlayamamıştım. Kavramak gerek. Kavramaksa hemen hemen olanaksız. Ajansıma burada 6 ay kalacağıma söz vermiştim ama korkarım ki bir haftadan fazla dayanamayacağım." Paris'teyken Sablon gazetecilerden kaçardı. "Bunlar," derdi, "ilginç olmayan, tuhaf bir takım insanlardır. Ters, evrik bir yaşayışları vardır. Heyecanlanma, sevinç duyma, öfkelenme gibi duyguları yitirmişlerdir. Konuştukları zaman duyulan ses değil, yankıdır. Sokulgan bir adam olduğu ve burada, Moskova'da konuşabileceği başka kimse de olmadığı için Amerikan gazetecilerin arasına düşmüştü. Sık sık somurtur ve düşünürdü. Evet, Ruslar belki birer robot ama şu Smiles ve benzerleri de onlardan daha üstün değil doğrusu." Sablon'un aralarına düştüğü gazetecilerin pek sıkıcı bir yaşayışları vardı. Ayda birkaç kez eğlence fırsatı anca çıkardı, o da büyük elçiliklerden birindeki bir resmi kabul falan. Böyle durumlarda da kendilerinin çağrılıp çağrılmayacaklarını heyecanlı yaşarlardı. Çağrılmışlarsa eğer diplomatlarla konuşur, Moskova'da çalışmanın olanaksızlığını, her güzel kızın KGB ajanı olduğunu, Portekiz'e hatta İzlanda'ya düşmenin bile buraya düşmekten daha iyi olacağını, yazacak hiçbir şey olmadığını, ağır silah fabrikalarının olduğu Tula'da durulmadıktan sonra Yasna'ya Pollyanna'ya gezi yapılmasının ne anlamı olacağını söylerlerdi. Diplomatlar da iç çekerek onları onaylarlardı. Önce kokteyl, sonra küçük gruplara bölünerek viski ve vodka içerlerdi. Kimi yakında Moskova'dan ayrılışı, kimi Ruslara karşı kazanılacak zafer için kaldırırdı kadehini. Aralarında eskiden beri orada olanlar, savaş yıllarındaki yaşayışlarının çok güzel olduğunu, Vişinski'nin basın toplantılarını, kabullere gelen Rus kızlarının bazen yabancılarla da dans ettiklerini, kısacası olay bolluğuyla dolu zamanlar olduğunu anlatırlardı. Bir gün, Associated Press muhabiri bir basın toplantısı haberini kendinden önce verememesi için meslektaşı United Press muhabirinin arabasının tekerini patlatmıştı. Bir günde Dışişleri Bakanlığı'nda muhabirin birinin arkadaşları Ruslara övgü dolu sözler söylediği için iyice bir dövmüşlerdi. Kahramanlık, yiğitlik yıllarıydı o yıllar. Şimdi ise Moskova sürgün yeri olmuştu. Ancak gazetelerde çıkan şeyleri haber olarak verebiliyordun ve de burada yükselmek olanaksızdı. Sablon Rusların savaşa hazırlandıklarını yazmak istediğini söylediğinde bütün gazeteciler güldüler. Kızıl Meydan'daki geçit törenlerinden başka ne görüyorsunuz ki? Thompson'dı bunu söyleyen. Eğer dişinizi sıkarsanız 3-4 ay sonra yabancılara göstermek için özel olarak hazırlanmış çocuk kreşlerinden birini gezdirirler size de. Çocukları da pisletip içine etmesinler diye siz gelmeden yarım saat önce getirirler kreşe. Oturup viskinizi için ve kendi kendinize yiyip bitirmeyin. Paris'e döndükten sonra düşündüğünüz her şeyi yazın. Yalnızca Moskova'da bulunmuş olmanız gerçeği bile yazılarınıza büyük bir ağırlık kazandıracaktır. Sablon, Nivi'nin söylediği gibi Fransız Büyükelçiliği sekreteri de Chaumont'a telefon etti. De Chaumont çok sevinmişti. Güzel bir yemekle ağırladı Sablon'u. Zaten güzelliğe vurgun bir adamdı da Chaumont. Gençliğinde Nivi'ye öykünerek şiir de yazmıştı. Amerikan gazetecilerinden sonra son derece akıllı ve ince bir söyleşi dostu gibi gelmişti Sablon'a. Ancak söz Ruslara gelince o da Amerikalıların söylediklerini inelemişti. Tanımadığınız adamlarla konuşmaya çalışmayınız. Hemen gönderirler sizi buradan. Buralara hayran olduğunuzu anlatan yazılar yazın. Ben şifreyle onları basmamalarını bildiririm. Burada ajansınızın çalışmalarının kösteklenmek istendiğini söyleyebilirsiniz. Paris'e dönünce de gerçekleri anlatırsınız. Hemen size yaltaklanmaya başlayacaklardır. Aslında sizin gördükleriniz yabancılarla konuşmak için görevlendirilmiş olan az sayıdaki Rus'tur. Onların söylediklerine inanmayın ama dikkatle dinleyin. Bazen ağızlarından bir şeyler kaçırdıkları olur. Nivey bana demişti ki burada rejimden hoşnut olmayanlar da vardır. De Chaumont gülümsedi. Herhalde benim kendisine yazdıklarıma dayanarak söylemiş olacak. Ben oraya bu şekilde bildiriyorum. Çünkü moralimizi bozmamamız gerek. Herhalde siz de duymuşsunuzdur. Burada hayvan ve tohum ıslah bilimine pek önem veriyorlar. Bir gün bana bir yasemin getirdiler. Tıpkı çilek gibi kokuyordu. Michurinski'de yetiştirmişler. Bilmiyorum niye yarayacak bu, kime gerekecek. Yasemin kokusu çok daha hoş çünkü. Ama dediğim gibi bunlar biraz karıştırdılar herhalde bu ıslah işini. Çünkü gazetelerde ne yazarsa tıpkı öyle düşünen yeni bir insan türü yetiştirdiler. Gerçi rejimin ürünü olan bu insanlar ona son derece bağlıdırlar ve kendiliklerinden düşünme yeteneğinden yoksundurlar. Ama benim demek istediğim, bazen bunların içinden gevezelik edenlerin de çıkabileceğidir. İşte bunlardan birine rastladınız mıydı? Sovyet kapısının anahtarı elinize geçti demektir. Madame de Chaumont, diplomatik çevrenin en etkili kadını olarak bilinirdi. Kocası ve Sablon politikadan söz ederlerken, o bir moda dergisini karıştırıyor ve arada bir konuğa gülümsüyordu. Gülümsemek ona çok yakışıyordu ve ancak gece makyajını silerken silinirdi yüzündeki gülümsemede. Sablon, Rus görenek ve geleneklerine ilişkin sorular sormaya başlamıştı de Chaumont gülümseyerek. Moskovalı kızlara kur yapmaya hiç kalkışmayın dedi. Anlamazlar onlar bundan. Üstelik bu yüzden yetkililer valizinizi toplamanızı da isteyebilirler. Madame de Chaumont gülümsedi. Hiç sanmam ki Bay Sablon onlara kur yapsın. Evet, gerçi hepsinin çirkin olduğunu söyleyemem ama giyim kuşamları bir felaket. Moda buraya 10 yıllık bir gecikmeyle giriyor. Sonra burada kadınlar kendine kur yapılmasına da alışkın değiller. Tıpkı erkekler gibi çalışıyorlar. Onlara baktığım zaman içim bir tuhaf oluyor. Sablon gülümsedi. Amerikalı bir gazeteci bana burada aşık çiftler bulunmadığını söyledi ama Metropol Oteli'nde birbirini seven iki kişi gördüm ben. Turisti belki onlar. Aksi halde korkunç şanslısınız çünkü beyaz karga görmüş sayılırsınız. Burada genç insanlar aşkın ne olduğunu bile bilmezler. Romanlarda okudukları hep insan makine ilişkileri, sinemalarına gidin. Ya savaş ya da endüstriyel çalışmalar. Bunca zamandır bir tek öpüşmeli Sovyet filmi görmedim ben daha. Sablon yeniden gülümsedi. Kulağına şöylece bir çalındığına göre Madame de Chaumont pek artistik bir biçimde kocasını aldatıyordu. Besbelli fazla bir hareket özgürlüğü bulamıyor burada. Yani yeteneklerini pek gösteremiyor. Birkaç hafta daha geçti. Gitgide daha çok karardı Sablon'un içi. Bunun nedeni ne aşk serüvenlerine ne de gazete sansasyonlarına susamış olmasıydı. Sovyetler Birliği'nin barışı tehdit ettiğine dair canlı örnekler bulmak istiyordu. Sık sık şöyle düşünüyordu. Eğer kuşkularımın yersiz olduğunu kanıtlayacak bir şeyler görmüş olsaydım, seve seve yanıldığımı kabul ederdim. Ama Rusları benden ayıran şu duvar gibi şey yok mu? Savaşın yakın olduğu yolunda söylenilen her şeyi doğruluyor. Sablon bir türlü karar veremiyordu gitme konusunda. Görevini dürüstçe yapmayı severdi. Afrika, Meksika, İspanya'daki görev günlerini anımsadı. Bir sürü insanla tanışmış, değişik çevrelerden kişilerle ilişki kurmuştu. Karşısındakinin sevgisini, sıcaklığını kazanır ve her gün bir sürü iftira dinlerdi. Bunlardan bir sonuç çıkartıp yargıya varmadan önce de her biri üzerinde uzun uzun düşünürdü. Buradaysa bir susku duvarıyla çevriliydi dört yanı. Durmadan düşünüyordu. Kent, barışçıl bir yaşayış içindeymiş gibi sanki. Parklarda, bahçelerde miniklerini gezdiren annelerden, gebe kadınlardan geçilmiyor. Tiyatrolar ağzına kadar insan dolu. Genç kızlar süslü, özenli giyiniyorlar. Fuayede kendini göstermek, oyundan daha az ilginç değil demek onlar için de. Bayan Chaumont tersi görüştü ama. Sokolinki'de yüzlerce aşık çift dolaşıyor. Üstelik davranışları da dünyanın, bütün aşıklarınkinin aynı. Pazar günleri insanlar daha bir candan, daha bir neşeli. Gorki Caddesi'nde çiçekler satılıyor. Sanki eğlenceli bir gezinti yeri havası var bu caddede. Asker ve subay az, pek göze çarpmıyorlar. Halk sakin görünüyor. Yalnızca tıka basa dolu troleybüslerde ve kalabalık nedeniyle satıcıya kadar ulaşamayacakları mağazalarda heyecanlanıyor. Evet, özetle Moskova Paris'ten çok daha sakin görünüyor. Ama gerçekte nedir bu? Barışseverlik mi yoksa gücüne güvenirlik mi? De Chaumont Sablon'a gazete küpürleri gösterdi. Bunlarda savaş çığlıkları falan yoktu. Ama bir akşam gazetesinde yayınlanan ve Fransız sanatından alayla söz eden bir yazı Sablon'u pek öfkelendirdi. Başka bazı gazetelerde de Fransız sanatından kibirli, burnu büyük bir sanat olarak söz ediliyordu. Bizden nefret eden, bizi hor gören bir gençlik yetiştirdiler diye düşündü Sablon. Bu bir bakıma dünyanın fethi hazırlığı demektir. Gorki Caddesi'nde tank taburlarıyla yürüyüş yapıp alanlarında tepkili uçaklarını gösterecek değillerdi ya. BHKC'de verilen bir resepsiyonda Sablon genç bir kızla tanıştı. Mavi, tertemiz gözleri vardı kızın. Fransızcayı da güzel konuşuyordu, çevirmen olduğunu söylemişti. Sablon onu soru yağmuruna tuttu. Kız kendi ülkesindeki seçimleri, üretimin nasıl planlandığını, yargı organlarının nasıl çalıştığını, sağlık ve ulusal eğitim için devletin ne kadar para harcadığını açıkladı. Her sözüne kapitalist ülkelerden farklı olarak diye başlıyor ve Fransa'da şüphesiz ki böyle değildir bu diye bitiriyordu. Sablon onu dikkatle dinliyor, kız da bu şüpheci Fransızı ikna ettiğini sanıyordu. Kız sözünü bitirince Sablon, peki dedi, sizin hiç zayıf yanınız yok mudur? Örneğin mahkemelerde yapılan yanlışlıklar falan. Bizim mahkemelerin sınıfsal olmadığını unutuyorsunuz. Peki bir fabrika direktörünün kafasızın teki ya da daha kötüsü hırsız olması falan? Neden aklınıza hep böyle şeyler geliyor? Direktörler çok üstün yetenekli ve onurlu kişiler arasından seçilirler bizde. Sablon güldü. Anladım. Hem o kadar diye anladım ki sözünüzü sürdürebilirim bile. Sizde %100 kuraklık da olmuyordur. Çünkü ekonominiz planlı. Aile faciaları da hemen hemen olanaksızdır sizde. Bilinçli erkek yoldaşlar kendilerine en iyi gidecek kadını, bilinçli kadın yoldaşlar da hiçbir eksiği olmayan erkekleri seçiyorlardır kendilerine. Kapitalist kokuşmuşluğun bir ürünü olduğu için kanseri de yok etmişsinizdir muhakkak. Fransa'ya dönmeye hazırlanıyordu Sablon. Doğudan gelmekte olan tehlikeyi bir an önce yazmak istiyordu. Ama yine de bir ay daha kalmaya karar verdi Moskova'da. Biraz daha belge toplamalıydı. Basın bürosuna başvurarak okulları, kulüpleri, hastaneleri görmek istediğini söyledi ve gülümseyerek ekledi. Tabii eğer askeri bakımdan gizli bir yanları yoksa. Okulları, işçi kulüplerini gezdi. Akşam bir kitaplıkta oturdu uzun süre. Genç bir Fransızca öğretmeniyle tanıştı. Telaffuzu kötü olduğu için kıpkırmızı kesilen bu genç kız, alçak gönüllülüğü, içtenliğiyle pek hoşuna gitti Sablo'nun. Aslında gördüğü her şey hemen hoşuna gidiyordu. Çocuklar derste cin gibiydiler. Teneffüste ise yaramaz mı yaramaz. Kulüpte bir konferans vardı, sonra gençler dans etmişlerdi. Gülmüştü onların dansına Sablon. Herhalde annem de böyle dans ederdi. Ama olsun, neşeliler yine de. Kitaplıkta okuyucuların hangi kitapları istediklerini izledi. Çokluk Sovyet yazarlarını okuyorlardı. Ama Sablon'un da bildiği Tolstoy, Turgenev, Çehov gibi eski yazarları soranlar da az değildi. Delikanlıların biri de Victor Hugo'nun Les Misérables'ini istemişti. Bunların yanı sıra Sablon kuşku verici bulduğu şeyleri de not defterine yazmıştı. Neden kız erkek ayrı okuyorlar? Pedagogların bu konuda verdikleri yanıtlar tutarsız. Bir savaş hazırlığı ile ilgili belki de bu. Konferansçı sokaktaki Amerikan vatandaşının barışseverliğinden söz edince daha az alkışladılar da Çin'in kazandığı zaferden söz edince daha çok alkışladılar. Öğretmen hanım politik eğitimden söz etti. Besbelli bir moral seferberlik bu. Kendisine Nazizm'den söz açtığımda da bunun geçmişe karıştığını, Nazilerin yerini şimdi Amerikalıların aldığını söyledi. Kitaplıkta Paris'ten bir Zon'un fotoğrafını gördüm. Altında Fransız emekçileri işte böyle yaşıyorlar yazıyordu. Bu propagandaların nereye varacağı belli bir şey. Sablon bir de hastane gezdi. Başhekimin aynı zamanda milletvekili olduğunu söylemişlerdi. Yaşlı bir adamdı başhekim. İngilizce biliyordu ve tabii komünistti. Hoşuna gitmişti adam Sablon'un. Akıllıydı ve tam bir hayat adamı gibi konuşuyordu. Saçları ağarmış, yüzü yorgun ve ödemliydi. Besbelli 60'tan daha az değildi yaşı ama gözleri capcanlıydı ve onu genç gösteriyordu. Böyle bir adamla yalnızca hastanelerden değil, başka şeylerden de konuşabilmek ne iyi olurdu kim bilir. Ama zamanım yok derdi %100 ya da razı olsa bile tıpkı şu çevirmen kız gibi yanıtlar verirdi. Ama Sablon yine de bir kez denemeye karar verdi. Acaba bana verebilecek boş birkaç dakikanız var mı? Sizinle doktor olarak değil, hatta milletvekili olarak da değil, bir insan olarak konuşmak isterdim. Doktor saatine baktı. Pekala, size bir saat ayırıyorum. Buyurun, ne sormak istiyorsunuz? Sorun. Lütfen söyler misiniz doktor? Sizde mahkemeler bir yanlışlık yapabilir mi? Ne yani? Bizi tanrı gibi mi görüyorsunuz yoksa? Halk mahkemesinin bir davayı tam kavrayamadığı durumlar olmuyor değil. Bu durumda bölge mahkemesine ya da Yargıtay'a başvuruluyor. Gel gelelim onlar da onaylıyorlar bazen bu yanlış kararı. Bu kış bir milletvekili olarak böyle bir yanlış kararın düzeltilmesine çalıştım. Yargılanan adam gerçekten suçsuzdu ama bütün tanıklar ona karşıydı. Ben durumu anlıyor, adamın dürüst olduğunu, ters bir rastlantının oyununa geldiğini görüyordum. RSFSR, Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'ne başvurdum. Düşünebiliyor musunuz? Aynı kararı yine onayladılar. Davaya yeniden bakılması için bir neden yoktur. Nokta. İçim rahat etmemişti. Demin bir milletvekili olarak değil, bir insan olarak konuşmak istediğinizi söylemiştiniz benimle. Anlayamıyorum. Siz bunun ayrımını nasıl yapıyorsunuz? Elbette son derece iyi, eksiksiz bir insan olabilirsiniz. Bu tamam ama eğer milletvekiliyseniz insan olmak zorundasınız. Neyse, bunun üzerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Başsavcılığına gittim. Durumu bütün ayrıntılarıyla bir güzel açıkladım. Önceki gün bir mektup aldım. Davaya yeniden bakılmış ve yanlış karar düzeltilmiş. O adam da şimdi evinde oturuyor ve konuklarını ağırlıyor. Bizde mahkemeler adildir. Yanlışları insanlar yapar. Yoksa siz de yanlışlıkla mahkum olmuş bir tanıdığınızın durumunu mu düzeltmek istiyorsunuz? Daha neler? Burada kimseyi tanıdığım yok. Buraya Sovyet insanını görmeye geldim. Metropol Oteli'ndeki Amerikalı gazetecilerden başka kimseyi gördüğüm yok. Evet, doğrusunu isterseniz fazla saygıdeğer olmayan bir takımdır onlar. Savaş sırasında onlardan birini görmüştüm. Her saat yeni bir operasyonun yapıldığı günlerdi. Durum berbat mı? Berbat. Almanlar hani hep söylenildiği gibi Moskova'nın burnunun ucuna gelip dayanmışlar. O ise durmadan sansasyonlar yaratmak peşindeydi. Neyse, şimdi sizin benden istediğiniz nedir? Hiçbir şey. İzin verirseniz eğer bir iki sorum daha olacak. Partili olduğunuzu biliyorum. Kendi sisteminizi bizimkinden daha çok beğeniyorsunuz yani. Bizim sistemi, yeri gelmişken söyleyeyim, benim de savunduğum yok pek. Şimdi söyler misiniz bana, acaba sizde yeteneksiz, yetersiz, yani demek istiyorum ki yerinin adamı olmayan bir fabrika direktörü olabilir mi? Bağışlayın beni ama yaşınız kaç? 44. Çocuk değilsiniz yani. Oysa öyle çocukça sorular soruyorsunuz ki. Ne olduğumuzu sanıyorsunuz Allah aşkına siz bizim? İnsan mı yoksa melek mi? Açık konuşacağım sizinle. Yeni bir toplum yaratıyoruz biz burada. Yanlışlardan, yakışmazlardan kaçınmaya çalışarak yapıyoruz bunu. Ve çoğu gitti, azı kaldı. Eğer dürüst bir insansanız bunu fark etmiş olmanız gerekir. Ama daha yapmamız gereken şeyler de az değil. Bir ev yaparken çatıdan başlanmaz işe. İktidarı değiştirmek en önemli ama bu arada da en çabuk, en hızlı yapılan iştir. Ekonomiyi değiştirmekse daha uzun zaman ister. Burada artık dakikalar değil, yıllardır söz konusu olan. Ama hepsinden daha uzun zaman isteyeni bilinçleri değiştirmektir. Bizde hiçbir şeyden anlamayan bilinçsiz kişilerin olup olmadığını soruyorsunuz. Çıkıyor arada bir. Hatta dolandırıcılara, dala vericilere bile rastlanıyor. Gazetelerimize bir göz atın. Birçok ahmağı, üç kağıtçıyı ortaya çıkarmaktadırlar. Biliyor musunuz, şöyle bir bakıyoruz biz. Eğer budalanın biri, oturmaması gereken bir yere oturmuşsa, sürüne, sokula girmiş demektir buraya. Hemen yerinden söküp atmak gerekir. Bir üç kağıtçı, hani şu sorunlu yer dedikleri yerlerden birine tırmanıp çıkmayı başarmış olabilir. Ama uzun sürmez onun oradaki safası. Gazetelerden okuduğuma göre, yanlışsa düzeltin beni, sizde büyük bir banka kredi dolandırıcılığı ortaya çıkarılmıştı. Bu aşağılık işi yapan üç kağıtçılar hala parlamentoda oturuyorlar, öyle değil mi? Öyle sayılır. Bakın gördünüz mü? Gerçi bizde de bir üç kağıtçı kendini maskelemiş olabilir. Kafası da çalışıyorsa eğer hemen yakamazsınız onun canını ama er ya da geç koparılıp alınır o yerden. Ama bizde böyleleri yöneticilik yerlerine pek göz dikmezler. Dobra dobra konuşmasının altında duyulan iyi yürekliliği, yanıtlarındaki içtenliği, sesindeki canlılığı ile doktor iyice hoşuna gitmeye başlamıştı Sablo'nun. Bir şey daha. Size sorduğum bütün sorular aslında bir çevirmen kıza sorduğum sorulardı. Ama kız bana bambaşka yanıtlar vermişti. Ne mahkemelerde yanılgı, ne üç kağıtçılar. Yeryüzü cennetti. Söyler misiniz nereden geliyor bu kendine güven, bu kendini dev aynasında görme? Besbelli insanları pek anlamamış o kız. Gelecek yıl 60 yaşına basıyorum ben. Kuşkusuz bunda sevinecek bir şey yok ama az da olsa deneyim ve görmüş geçirmişlik var. Siz gelmeden önce beni uyardılar. Pis bir ajansa bağlı bir Fransız gazeteci geliyor. Sablon. Belliğimde bir şeyler kıpırdadı. Bu Sablon sakın şu çocuklara nasıl acı çektirdiğimize dair kitabın yazarı olmasın. Evet dediler, ta kendisidir. Kuşkusuz 10 yıl geçti o zamandan bu yana ve insanlar değişiyorlar. Pek sevecen karşılamadım sizi. Düşündüm. Dünyada bir şeyler olup bitiyor. Bu belli ama bu adam niye geliyor buraya? Ajansınızın yarı Fransız, yarı Amerikalı yapıda ve tam Sovyet düşmanı olduğunu söylediler. Ama sizden hoşlandım ben. Dürüst bir insansınız bana kalırsa siz. Ben de sizinle insan gibi konuştum. Eğer buraya şu sözünü ettiğim Amerikalı gazeteci gelseydi, tıpkı o çevirmen kız gibi yanıtlar verirdim. Sanıyor musunuz ki öyleleriyle insanca konuşulabilir? Kızcağız sizin nerenin adına geldiğinizi öğrenmiştir. İnsanlara ilişkin de öyle çokça bir bilgisi yoktur. Topu topu bir buçuk insan görmüştür ömründe. Bu yüzden hep resmi yanıtlar vermiştir size. Ben onu suçlamıyorum. Eğer ille de birileri suçlanacaksa sizi suçlarım. Nereden düştünüz böyle bir ajansın içine? Sablon bir şey söylemedi, sustu. Biraz sonra, peki dedi, kızı bir yana bırakalım. 2 aydır buradayım ben. Kaç kez konuşmaya çalıştım insanlarınızla ama ya dil bilmiyorlar ya da konuşmak istemiyorlar. Çok doğal bir şey bu, dil konusu. Zaten sorunun yarı yanıtı. Yarım yamalak bilenler için de geçerli bu. Bir zamanlar lisedeyken Fransızca öğrenmiştim. Okurum Fransızcayı ama konuşamam. Olmuyor. İngilizceyi sonradan öğrendim ve gördüğünüz gibi de öyle ahım şahım değil. Pratiğim yok. Yalnızca bilimsel yayınları izleyebiliyorum. Kızım da Fransızca öğrendi ve bana kalırsa konuşabilirdi de. Ama savaştan sonra uluslararası bir kadın delegasyonu gelmişti buraya. O da Fransa'dan gelen kadını karşılamıştı. Gel gelelim sıkıldı. Bir türlü konuşamadı. Geçen yaz Moskova'nın 200 kilometre uzağında bir köydeydim. Bir ortaokulu vardı köyün. Yabancı dil olarak Fransızca öğreniyordu çocuklar. Ve hiç sıkılmıyorlardı. Kendilerine bir şeyler sordum. Yarım yamalak yanıtlar verdiler Fransızca. Sizin de yüklenmeniz gerekirdi bu işin üzerine. Edebiyatımız çok zengin. Devletimiz, nasıl diyeyim, daha yeni öğreneceği şeyler var. Ve bir Fransız köyünde Rusça öğreten bir okul olsun, hiç sanmam. Oldum olası pek bir önem verilmez böyle şeylere. Size anlatmak istediğim insanlarımızın neden sizinle konuşmayı hevesle görülmedikleridir. Zamanım kalmadı benim. Bir telefon edeyim. Belki oturum daha geç bir saat alınmıştır. Zayıf bir noktamız da bu bizim. İkide derler, üçte gelirler. Doktor telefon etti. Kızgın, öfkeli bir şeyler söyledi. Telefonu kapattıktan sonra sablonu. İyi ki yoklamışım dedi. Üçe almışlar. Oysa ikide diye duyuru yapmışlardı. Demek ki bir saat daha zamanımız var. Ne diyorduk? Ruslar sizi kuşkuyla karşılıyorlardı. Doğal bir şey. Düşünün. Nasıl gelindi buraya? Korkunç bir savaş geçirdik. Düşününce bile yüreği burkuluyor insanın. Sablon onun sözünü kesti. Direniş cephesindeydim ben de. Bir yeraltı gazetesi çıkarıyorduk. Gestapo'nun eline düştüğümde üzerimde Stalingrad Işığı adlı makaleyi buldular. Bir yıldan fazla Auschwitz'te kaldım. Sizinkiler gelip kavuşturdular özgürlüğüme beni. Bakın, gördünüz mü? Demek ki siz şu Amerikalı kuklalardan değilsiniz. Bir şeyler anlayabiliyorsunuz. Ruslar sizi kurtardığında içlerinden hiç kimse size kuşkuyla bakmamıştır. Kucaklamışlar, vodka sunmuşlardır. Öyle mi? Değil mi? Ben Auschwitz'te bulunmadım. Poznan'dan Brest'e geçtik biz ama gördüm o ölüm kamplarını. Yalnız Fransızları değil başkalarını da kurtardık. Bir kez 300 İngiliz'i salıvermiştik. O zamanlar kimse çekinmemiştir sizden. Elbette Amerikalılarla karşılaştık. İyi çocuklar derdi bizimkiler. Dans etmiş, şarkı söylemiştik. Natasha, benim kızım, 9 Mayıs'ta iki Amerikalı pilotun Kızıl Meydan'daki zafer alayı için ileri geri sözler ettiğini söylemişti. Bizim halkımız kinci değildir. Kızar ama çabuk unutur. Amerikalılar ikinci bir cephe açmadıkları için ne çok kayıp verdik. Bu sırada ipliğe inci diziyorlardı baylarımız. Ama zafer zaferdir. Ne diye anımsamalı şimdi geçmişi. Demek istediğim o zamanlar kimsede ne kin ne öfke vardı. 9 Mayıs'ta herkes zafer sevinci içinde yatıp uyudu. 10 Mayıs sabahı uyanınca da bir baktılar ki büyük kentlerin tümü yıkılmış, örene dönmüş, insanlar perişan, yoksul. Belarusya'dan geçiyordum bir gün, bir köylü kulübesine girdim. Su içecek bardakları yoktu. Boş konserve kutusu kullanıyorlardı. Ne kadar insan yitirdiğimizi varın siz düşünün. Çok acıydı. Ama insanlarımız anlıyorlardı durumu. Kendi terimizle olacak bu iş. Tek başımıza savaştık. Tek başımıza da onaracağız. Bunlar yetmezmiş gibi bir darbe de 46'da kuraklıktan geldi. Sözün kısası yıkım, kıran, nah buramıza kadardı. Ama biliyor musunuz, bizim halkımız dayanıklıdır. Savaştan sonra elbette herkes biraz dinlenmek istiyordu. Ben bir doktor olarak biliyorum. Hastalanmaya başladılar. Savaş süresince hastalanmamışlar. Dizginlerin ellerini almışlardı. Şimdi ise hipertoni, genel bir zayıflık ve sinir sisteminde bozukluklar. Aldı yürüdü. Ama baktılar, dinlenecek sıra değil ve gerçekten bir mucize yarattılar. Gidin, yıkılan kentlerden birini görün. Eğer Stalingrad'a uzak derseniz Minsk'e falan gidin. Benim damat da orada çalışır. İyi çocuktur. Fransızca da bilir. Konuşabilirsiniz kendisiyle. Sözün tam anlamıyla şahlandılar. Ve işte durum böyleyken, 46 yılıydı. Almanya'dan daha yeni dönmüştüm. Bir gün radyonun başında oturmuş müzik dinlerken, Amerikan basından özet yayını başladı. Sanki dünmüş gibi aklımda. Alçağın teki bize atom bombası atılmasını önermiş. Hazır daha ayağa kalkmamışlarken diyordu. Halk bu işe çok kızdı. Biz sapır sapır dökülür, köylerimiz kentlerimiz yerle bir olurken onlar okyanusun gerisinden yan gelmiş yatıyorlardı. Kıçları keçeleşti oturmaktan. Şimdi de tutmuş bize saldırmak istiyorlar. Sizse bu halkın size karşı kuşkularının nereden geldiğine şaşırıyorsunuz. Şuradan ta yüreklerinden. Evet, ben Fransızım. Bizim böyle bir istekle ilgimiz yok diyebilirsiniz. Ancak sizinkilerden de aynı isteği paylaşanlar var. Hem de pek çok. Ama bizim halk Fransızların çeşit çeşit olduğunu bilir. Kışın sizin maden işçileri greve gittiğinde bir temizlik işçisi paşa var burada. Geldi Fransa'ya işçilere göndermem için 10 ruble verdi. Ne demektir onun için bu 10 ruble biliyor musunuz? Ayda 380 ruble alan bir insan için 10 ruble. Sizden sakınıyorlar çünkü kim olduğunuzu bilmiyorlar. Ben de bilmiyorum. İyi bir etki bıraktınız üzerimde. Bir zamanlar iyi bir kitap yazmış bir adamsınız. Ama şu ajans işini bana hala açıklamış değilsiniz. Sablon bu kez de yanıtlamadı doktoru. Kafası karmakarışık olmuş, doktorun anlattıklarıyla büyülenmişti. Ama aynı zamanda içinden protesto etmek, eski kanıtlarına tutunmak istiyordu. Peki neden böyle büyük bir ordu besliyorsunuz? Ya ne yapacaktık? Amerikalılar her gün yeni askeri üsler kuracaklar, her gün bize bomba gözdağı verecekler ve biz kendimizi savunmayı düşünmeyeceğiz, öyle mi? Siz gazetecisiniz. Gazete okuyorsunuzdur. Söyler misiniz ilk kimden geldi genel bir silahsızlanma önerisi? Yine de bu sizin savaşa hazırlanmanız anlamına gelmez. Hem biliyor musunuz neden korkuyoruz biz sizden? Fikirlerinizin doğruluğuna öyle inanıyor ve öyle büyük bir güven duyuyorsunuz ki. Son derece mantıksız bir düşünce, hatta daha da ileri gideceğim, ahmakça. Kuşkusuz biz siyasal ve sosyal yapımızın sizinkilerden çok daha eşitlikçi, çok daha doğru olduğuna eminiz. Biz, nasıl söyleyeyim, ilerlemeye inanıyoruz. Bizim düşüncemize göre tüm ülkemiz, gençliğimiz yok edilse dünyanın öteki halkları gelecektir geriden. Bize savaş gerek değil ama bakın Amerikalılar kendi düzenlerinin sağlamlığından o kadar emin değiller, o kadar kuşkullular ki bizi yıkıp batırmak, bununla da batılı işçilere bir ders vermek istiyorlar. Descartes'i sever misiniz? O zaman mantık denen şeyi hiç unutmayın. Horace Tolle'in başına gelenler etkilemiş miydi sizi? Benim üzerimde korkunç etki yapmıştı. Çılgınlar, deliler her yerde vardır. Yalnız bir savaş bakanı oturduğu makamdan dosdoğru bir akıl hastanesine düşüyorsa bu biliyor musunuz bir şeylere belirtidir. Doktor saatine baktı. Vakit tamam. Eğer daha konuşmak istiyorsanız başka bir zaman, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Yalnız daha önce telefon edin. Bugün şansınıza boş bir günümde yoksa başımı kaşıyacak zamanım yoktur. Doktor Krylov diye sorun beni. Adım Dmitri Alekseyeviç'tir. Ama sizde baba adı kullanılmaz. Onun için aklınızda tutmanız zor olabilir. Sonra Dmitri de yoktur sizde. Oysa bizim burada her köyün bir Mityası, Dmitri adının küçülterek söylenişi vardır. Hoşça kalın. Ha bir dakika, ajansınıza ilişkin sorumu hala yanıtlamadınız. Sablon paniğe varan bir ruh karışıklığı içinde çıktı hastaneden. İlk kez böylesine bir şüphe duyuyordu her şeye karşı. Ya haklıysa doktor? Kafasından kovmaya çalıştı bu düşünceyi. İç huzurunu allak bullak eden bir düşünceydi bu çünkü. Doktorun birkaç kez Transok'la ilgili soru sorduğu geldi aklına. Ne yanıt verebilirdim ona? Belki de gerçekten kirli bir iştir bu. Nivey akıllı adamdır ama ruhunda bir sürü dar, kör ve karanlık sokaklar da vardır. Güvenmek oldukça zor ona. Zaten bütün gazeteler kötü kokuyor. En iyisi hiç üzerine düşmemek. Gerçi doktorun sözleri üzerine düşünmek gerek. Ama sevimli bir komüniste rastladım diye fikirlerimi değiştirmem de gülünç olur. Aklı havada bir delikanlı değilim ben. Öyle kolay kolay kanmam. Sablon gazeteleri almak için Büyükelçiliğe de Chaumont'a gitti. Öyle sözleşmişlerdi. De Chaumont alaylı alaylı. Geçen gün, dedi, okulları gezmiştiniz. Bugün de herhalde kreşlere gitmişsinizdir. Ne diyorlar bakalım memedeki çocuklar Atlantik Paktı için? Sablon espriye gülmedi. Bugün bir Sovyet doktoruyla birlikteydim. 2 saat kadar konuştuk. Akıllı bir adam. Güneşte leke olduğunu kabul ediyor ama gene de sarsılmaz bir inancı var. Komünist. Eleştirdiği şeyler mi oldu? Yok ama örneğin mahkemelerinde yanlış bir takım kararlar da alınabileceğini kabul etti. De Chaumont kulak kabarttı. Desenize bir altın madeni buldunuz. Adı ne adamın? Sablon kaşlarını çattı. Bilmiyorum, sormadım. Metropol Oteli'nin kafesinde bir rastlantı sonucu tanıştık. Sonra birden ayağa kalktı. İzin verirseniz gazeteleri alayım ve gideyim ben. Bugün bölge tiyatrosunda amatör sanatçıların bir gösterisi varmış. Oraya gitmeye niyetliyim. Madame de Chaumont'a saygılar. 25. ayrımın sonu sayfa 264.